Ayrım 16.
Evrimin bütün öteki evrelerinde ve basamaklarında adını duydukça ürperdikleri rastlantı etmenini, kendi beyinlerinde keşfettikleri anda onu özgür bir iradeye sahip olduklarının biricik kanıtı olarak baş tacı edeceklerdir. Psişik faaliyetlerimizi ele aldığımız bu bölümde son olarak soyutlama yeteneğini en üst düzeyde gelişmiş, sadece insana özgü bir faaliyet, zihinsel bir güç olarak gördüğümüz bu nedenle de belleğimizi ve fantezilerimizi değerlendirirken yaptığımız gibi gelişme tarihi perspektifinden incelemeye müsait olmadığını haklı olarak düşünebileceğimiz bir olguya değineceğiz. Ne var ki bu yeteneğin başlangıç izlerini ararken de türümüzün evrimiyle ilintili soy oluşumsal başlangıç basamaklarının başka deyişle gelişmenin alt düzlemlerinin karşımıza çıkması söz konusudur. Zihinsel, tinsel fenomenlerin bizim kendi insan varlığımızdan tanıdığımız fenomenler oldukları, tarihsel olarak biz insanlardan önce gelmiş gelişme bölümlerinde hiçbir paralelliğin ya da bunları hazırlayıcı temellerin bulunmadığı biçimindeki insan merkezci ön yargımızı bir yana bıraktığımız anda soyutlamanın da sadece biz insanlara özgü bir yetenek olmadığını kolayca görürüz. Gelişmiş hayvanlarda öğrenilmiş davranışlar ile güdüsel davranışları birbirinden ayırt etme biçimindeki ilginç olduğu kadar güçlü olan bir görevi karşılarına koyan davranış bilimciler, soyutlamanın söz konusu olduğu yerde de saplantılarımızdan kurtulamadığımızı bize göstermişlerdir. Freiburglu biyolog Bernard Hansenstein çok tipik ve burada ileri sürdüğümüz düşünceleri desteklemek bakımından alabildiğine önemli bir gözlemini 1969'da Hayvan Davranışlarında Özgürlüğün Boyutları adlı çalışmasında anlatmaktadır. Söylediklerini malzemenin görselliğini aynen yansıtmak amacıyla özetlemeden aktarıyoruz. Tanıdığım bir kuş bilimcinin adasının ortasında kapısı açık bir kuş kafesi vardı. İçindeki kuşlar Almanya'da sık rastlanan ötücü kuşlardan ölen örümcek kuşlarıydılar. Hayvanlar canları istediği gibi kafesten çıkıp gene geri dönebiliyorlardı. Kafesin duvarları da gözenekleri geniş ağlardan yapılmıştı. Kuşlar bakıcılarına alışmış, özellikle de ezilmiş solucanları onun elinden yemeye bayılıyorlardı. Hayvanın davranışını yönlendirme bakımından öğrenilmiş olan ile içgüdüsel olanın birbirleriyle çekişmelerine yol açan durum şuydu. Kuşlardan biri kafesteydi. Bakıcısı onun sevdiği solucanlardan birini alıp kafesin kapısının tam karşısına gelen gözenekli duvarının dışından kuşa gösterdi. Kuş derhal uçup kafesin arka tarafına geldi ve ne kadar geniş olursa olsun onun geçmesine elverişli olmayan gözenekleri zorlamaya başladı. Elbette çabası boşunaydı. Hayvan didiniyor ama geri dönüp karşıdaki açık kafes kapısından çıkmayı, dolanıp arkaya gelmeyi bir türlü akıl edemiyordu. Sanki böyle bir kapı olduğunu unutmuştu. Ama aceleci bir yargıydı bu. Bakıcı elindeki solucanla belli bir uzaklığa kadar geriler gerilemez, kuş ansızın geri döndü, kafesin önündeki açık kapıdan çıkıp arkaya dolandı ve doğru bakıcısının elindeki solucana uçtu. Bu deneyi onlarca kez tekrarlamak mümkündür. Kuş en sevdiği yemi hemen kafesin arkasında gördüğü anda besini derhal ele geçirme dürtüsü harekete geçtiğinden, yani hayvan içgüdüsel davranışın yoğun baskısı altında bulunduğundan yemi bildiği yoldan ele geçirmeyi akıl edemeyecek kadar çaresizdir. Ama yem uyarısı tamamen kaybolması bile zayıflama başlayınca bu kez öğrendiği deneyimsel davranış içgüdüsel davranışın hegemonyasını kırmakta, kuş kafesin önündeki açık kapıdan çıkabileceğini akıl etmektedir. Burada bir kez daha defalarca üstünde durduğumuz çevreden soyutlama olayına rastlıyoruz. Kuşun tam bir görsellikle sunulan bu davranışında evrimin eski, daha yaşlı alt basamaklarında ortaya çıkmış olan bir eğilimin aynısı değişik biçimde yenilenmektedir. Çevresini kuşattığı madde özümseme mekanizmalarını doğal çevre karşısında belli bir özgürlük ve bağımsızlık sağlayan hücre zarının ortaya çıkışında ya da bireyi çevresinin periyodik ısı değişmeleri karşısında bu değişmelerden etkilenmeyecek bir bağımsızlık düzeyine kavuşturan sıcak kanlılığın bulunmasında da hep aynı iki iş başındaydı. Hassenstein'in gözlemini bu bağlamın içine yerleştirdikten sonra kuşun belli koşullar altında aktüel bir uyarı kaynağı sayesinde ve gene bu kaynak yüzünden ortaya çıkmış somut bir cazibeden kendini kurtarma yeteneğini, doğal çevreden bağımsızlaşmanın nispeten alçak gönüllü sayılabilecek yukarıdaki bu iki örneğinden çok daha ötelere geçmiş bir yetenek olarak yorumlamakta güçlük çekmememiz gerekir. Soyutlama, soyut düşünebilme yeteneği olarak. En büyük dahi düşünürün faaliyeti de yakından bakıldığında ilkece kendisinden önce ve de çağdaşları arasından hiç kimsenin başaramadığı biçimde kendisini çevreden uzaklaştırabilme, kendisiyle çevre arasına uzaklık koyabilme başarısından başka bir şey değildir. Somut bir veriden yanıltıcı, aldatıcı bir çevre uyarısından mümkün olduğu kadar az etkilenme anlamında bir kendini yalıtma faaliyetidir bu. Böylelikle çevrenin farklı, değişik görünen fenomenler arasındaki ortak yanı görmeyi, göze yansıyan aldatıcı görüntüsünün ardındaki yüzeyin gerisindeki bağlayıcı ilkece en üst yasayı yakalamayı başarır. Malum Newton genellikle elinde bir elma ile canlandırılır. Dalından düşen bir elmaya bakarak gezegenlerin güneşin çevresinde dönmesini sağlayan güç ile elmanın yere düşmesini sağlayan gücün aynı olduğunu kavradığı söylenir, yer çekimidir bu güç. Bu episodun gerçekten böyle geçip geçmediğini, anekdotun gerçeği ne ölçüde yansıttığını bilemeyiz. Ama bu anekdotun Newton'un yaptığı işin özünü hayranlık verici bir tutarlılıkla yansıttığından da hiç kuşkumuz olmasın. Çünkü büyük İngiliz'in buluşunun dahiyane yanı, yere düşen elmanın simgelediği görünümün somutluğundan kendini sıyırıp yüzeydeki birbirinden alabildiğine farklı onca olayın, gezegenlerin dönüşü elmanın düşmesi gibi arkasındaki gizli yasayı su yüzüne çıkartmasında yatmaktadır. Bir yanda meyve bahçesinin çimenleri üstüne düşen bir elma, öte yanda gece göğünde güneşin çevresinde büyük daireler çizen gezegenler ve yıldızlar. Bu iki olguyu bir arada değerlendirebilmek göze yansıyan somut verilerden bir anlamda etkilenmeyip olayı tamamen soyutlayabilmek için insanın nasıl bir güce sahip olması gerektiğini düşünün. Birey gelişmenin bu anda ulaşılmış aşamasında çevre ile kendisi arasına sınır çekme yeteneğini öylesine uç noktalara götürmüştür ki çevrenin kendini duyum dünyasına sunduğu görünüş biçiminin başka deyişle somut dış görünüşlerin eseri olmaktan yakın zamana kadar olanaksız görünen bu bağımlılıktan kurtulmasını bilmiştir. Dünya ve gerçeklik neden beri kendini naif algılarımıza sunduğu biçimiyle öylece benimsenmemekte, dayandıkları neden sorgulanmaktadır. Gelişmenin bu oranda çevreden bağımsızlaşma becerimizin, düşünceyle soyutlama yeteneğimizin ulaşmış olduğu düzeyle belirlendiği bu noktada ortaya yepyeni bir fenomen çıkmaktadır. Bu yeni oluşuma bilinç diyoruz. İnsanın kendi varlığını algılaması, kendi üzerine düşünmesi, kendisiyle ben arasına mesafe koyması ve kendisini ben olarak kavrayabilmesi anlamına gelir bu yetenek. Bilincin ne olduğunu bilmiyoruz. Doğal olarak kavrayabilmek için oradan bilince bakabileceğimiz bir üst düzleme çıkabilme şansından yoksunuz. Bilincin daha altındaki düzlemlerde gelişmenin farklı basamakları arasındaki ilişkiler konusunda öğrendiklerimiz gene de bilinç hakkında bir şeyler söylememize yardımcı olmaktadır. Bilinç, belleğin hayal kurma, soyutlama faaliyetlerimizin daha önceki gelişme aşamalarında birbirlerinden yalıtılmış olarak var olan fenomenlerin bir araya toplanmış olmalarının sonucudur diyebiliriz. Hiç kuşkusuz bilinç tamamen yeni bir şeydir. Tıpkı kendini oluşturan atomları bir an için bir yana bıraktığımızda suyun da yepyeni bir şey olması gibi. Ne var ki her iki fenomendi, hiç kuşku yok ki eskinin kombinasyonundan başka bir şey değillerdir. Suyun öncesinde iki gaz biçimindeki element vardı. Bilincin öncesinde ise az önce sıraladığımız faaliyetler vardı. Yani beyinlerin şu anda ulaşmış olduğu gelişmişlik basamağında ilk kez organizmalar içinde bir araya getirilme olanağına kavuşmuş ayrı ayrı işlevler. Bu bilinçle donanmış bireylerin gerçekliği yaşamaları sırasında çevreden gelen duyum uyarıları nesnel olarak var olan şeylere dönüşürler. Beynin yaşlı ve daha az gelişmiş bölümü sadece tehdit edici ya da çekici olguları işaret eden çevre uyarılarını haber verip bunlara uygun dolaysız tepkileri harekete geçirirken soyutlama yeteneğine sahip olan büyük beyin kendinden bağımsız, kendi dışında var olan objektif bir dünyanın somut gerçek nesnelerinin niteliksel özgünlüklerini kaydedebilmekte, bunları tasnif edip düzenleyebilmektedir. Evrimde ilk kez insan beyninin büyük beyin dediğimiz üst kısmınca gerçekleştirilebilen böyle bir faaliyet sayesinde karşımıza sabit değişmez nesneler çıkabilmekte, böylece onları adlandırabilmemizin ön koşulu da yerine gelmiş olmaktadır. Oysa üst beynin bu soyutlama yeteneğinden yoksun beyin sapının belli bir bölümünün çevreden getirdiği uyarımlarla yetinmek durumunda kalmış olsaydık, uyarımları kaydeden organik sistemimizin biyolojik durumuna bağlı olarak bu uyarıların anlamı geniş bir alanın sınırları içinde durmadan değişecek, niceliksel bir kaosun içinde kaybolup gidecektik. Nesnelerin, uyarımların bizde bıraktığı etkilerden bağımsız, sabitliği ve değişmezliği, neyse o olmaları, onlara onları tanımlayıcı ama onlarla özdeş olmayan adlar koymamızı, onları kavramlaştırmamızı sağlamaktadır. nesneleri duyumlarımızın algılarından bağımsız kılıp onlara objektif var olan bir dünyanın öğeleri olarak bakabilmemiz, onlar ile kendi biyolojik varlığımız arasına uzaklık koyabilmemiz anlamındaki soyutlama yeteneğimizin nesneleri adlandırmamıza imkan vermesi dilsel simgelerin doğmasıyla eş anlamlıdır. Bu ise adlarla, sözcüklerle tanımlanan somut gerçek nesnelerin kendilerini harekete geçirmeksizin ya da harekete geçirmeden önce onları temsil eden sözcükler, kavramlar sayesinde onları kullanabilmemiz biçimindeki devrim yapıcı bir olanağın ortaya çıkması demektir. Yani dilin. Ve bu da kuşkusuz evrimin tanıdığı yepyeni bir şeydir. Ama evrimin dil dediğimiz bu olanaktan gelişmesinin çok çok gerilerindeki, bilinç basamağının çok altındaki bir aşamadan başlamak üzere birkaç milyar yıldan bu yana yararlarına geldiğini de biliyoruz. DNA molekülünün baz üçlüleri dediğimiz nükleotit öbekleri peş peşe dizilerek hücrelerimizin faaliyetlerini düzenleyip yönlendiren enformasyonları depolarlarken anlamlandırdıkları şeyin kendisiyle, yani bizimle özdeş olmayan bir yazının harflerini oluşturur. 5. Bölüm. Geleceğin Öyküsü. 1. Galaksiler Arası Bilince Doğru. Bundan sonra neler olacak? Gelişme nasıl bir yol alacak? Kitap boyunca sorduğumuz bu soruları gelişmenin şu anda içinde bulunduğumuz bu aşamasına kadar geldikten sonra sormaktan vazgeçmemiz çok saçma olurdu. Anlatı anlatı nihayet kendimize, içinde yaşadığımız döneme ulaştığımız için gelişmenin burada durup kalacağını düşünecek halimiz yok herhalde. Zaten şimdi dediğimiz uğrağında görece niteliğini daha önceki açıklamalarımızda yeterince dile getirmiştik. Gelişmeyi bir bütün olarak ele alıp o düzlemden baktığımızda, şimdi aslında bizim kendi varlığımızın rastlantısal olarak içinde yer aldığı ve sırf bu nedenle gelişme zinciri içinden çekip öne çıkardığımız bir uğraktan başka nedir ki? Kuşkusuz bizim de içinde yer aldığımız bu dönemin özel bir yanı bulunmaktadır. Çünkü yaklaşık 14 milyar yıl sürmüş bir gelişmenin ardından bu muazzam tarihin oluşturduğu dünyayı ve gerçekliği bağımsız özneler olarak ilk kez algılayabilen, onu nesnel bir gerçeklik olarak değerlendirebilen ilk bilinçli canlılar bizleriz. Dünyayı algılayıp onun bilgisini edinme faaliyeti topu topu son birkaç bin yılın olayıdır. Gene biz bu kitapta yeniden kurguladığımız evrim tarihini tanıyan ve bu tarihin bizim de ürünü olduğumuz bir geçmişi temsil ettiğini bilen ilk kuşak olmakla kendimizi özel bir kuşak sayabiliriz. Gerçekten de bu anlam ve önemi büyük bir yeniliktir. Gerçi tarihin daha önceki büyük dönüşümlerinin de aynı önemi taşımadıklarını söylemekte zordur. Sıcakkanlılığın keşfi, sulardan karalara çıkma, İş bölümü yapan hücrelerle donanmış çok hücrelerin ortaya çıkması ya da bir DNA protein aygıtının etrafını sarıp ilk hücrelerin ortaya çıkmasını sağlayan ilk lipid membranlarının, zarlarının doğuşu bu türden dönüşümler değiller mi? Gelişmenin öyküsünü bu anda sınırlayıp burada kesecek olursak, bütün bu olup bitenin hedef ve nihai noktasını şu andaki insan kuşağının oluşturduğu 14 milyar yıllık gelişmenin, bizi ve içinde yaşadığımız dönemi ortaya çıkarmaktan başka amacı olmadığı yolundaki şu bildik yanılgıya bir kez daha düşmekten kurtulamayız. Gerçekte bu gelişme bizleri kat ve kat aşarak yürüyecek, biz insanların bugün temsil ettiğimiz olanakları ve bilgileri tıpkı bizlerin Neandertal insanını geride bıraktığımız gibi tarihe mal edecektir. Sadece dünya dediğimiz bu gezegenle de sınırlı kalmayacaktır bu gelişme belki de. Kuşkusuz günlük dilde tarih dediğimiz sürecin nasıl yol alacağını hiçbir zaman bilemeyeceğiz. İnsanların gelecekte neler yapacaklarını, insan toplumunun nasıl bir yönde gelişeceğini ve hangi fikirlerin geleceğin kuşaklarını etkileyip yönlendireceğini şimdiden tahmin etmemizi ve bilmemizi sağlayacak bilimsel verilerden tamamen yoksunuz. Dolayısıyla insanlığın burada sözünü ettiğimiz geleceğe katılacak kadar yaşayıp yaşamayacağını da bilemeyiz. Gelişme tarihinin ve evrimin seyrinin ne yönde olacağını belirlemeye çalışan kısa erimli tahminler yapmak olanaksızdır. Öte yandan olup bitenin bugüne kadar uzana gelen öyküsünü incelerken kullandığımız zaman ölçütleri karşısında klasik tarihin tuttuğu yer devede kulak bir zaman dilimine sığar. İlk patlamadan günümüze kadar dizile gelmiş olayları ele alırken de kaba taslak zaman ölçütleriyle çalıştık. Ayrıntıya girdiğimiz belli bir zaman dilimini ele aldığımız yerde bile milyonlarca yıllık zaman dilimleri söz konusu oldu hep. Şimdi bir kez daha gözenekleri iyice büyük bir zaman filtresi kullanarak kısa erimli tahminlere girmeden gelişmenin muhtemel seyri üzerine bazı şeyler söylemeyi deneyelim. Ancak böylelikle gelişmenin bundan sonraki olası yolu hakkında akla yatkın bir şeyler ileri sürebiliriz. Gene de üzerinde durduğumuz şu zaman noktasından bakıldığında söyleyeceklerimizin kaçınılmaz olarak spekülasyonlara açık olacağını da kabul etmek zorundayız. Burada kendisine ilişkin düşüncelerimizi belirteceğimiz gelecek ile karşılaştırıldığında çok daha uzun bir zaman süresine yayılmış olan o uzak geçmişe ilişkin açıklamalarımızın bu tahminlerimizle karşılaştırılamayacak kadar tutarlı ve güvenilir olduğundan da hiç kuşkumuz olmasın. Gene de gözümüzü geleceğe çevirdiğimizde de havadan tahminler yürütmemizi önleyecek kimi dayanak noktalarının varlığı böyle bir girişimi göze almamızı destekler niteliktedir. Anlayacağınız görüşlerimizi açıklarken evrim tarihinin bugüne kadar uzana gelen öyküsünden çıkarttığımız eğilim ve ilkeler ileriye bakışımızda da işe yarayacaktır. Bunları uygulayarak gelişmenin önümüzdeki adımlarını uzak geleceklere kadar bir bakıma izleyebileceğimizi düşünüyorum. Gelişmenin öngörebileceğimiz adımları gezegenimizin üzerindeki bir uygarlıktan gezegenler arası bir uygarlığa, oradan da çok uzak bir gelecekte zaman yoluna bölge bölge yayılacak galaksiler arası bir uygarlığa doğru olacaktır. Bu dizinin ikinci kitabının son sayfalarında bu varsayımın danikenvari boş bir spekülasyondan öte bir değer taşıdığından niçin emin olduğumuzu açıklamaya çalışacağım. Gezegenler arası kültür ve uygarlıkların birleşe birleşe daha büyük, birbiriyle haberleşen birlikler oluşturacağı görüşü, Big Bang'den bu yana arkamızda bıraktığımız yaklaşık 14 milyar yılın öyküsünden çıkarttığımız mantıksal bir sonuçtur. Bugüne kadar gelişmenin tanımlayıcı özelliği olarak iki temel eğilimin altını çizmiştik hep. Bunlardan biri, evrimin bir önceki basamakta ortaya çıkardığı öğeleri, en küçük işlevsel birimleri bir sonraki basamakta bir araya getirerek bu aşamadaki birimleri oluşturma eğilimiydi. İkinci eğilim, gelişme tarihi boyunca gittikçe daha karmaşık bir organizasyona doğru yol alan bu birimleri alışıldık ve görünüşe göre atlanmaz bir koşul olarak verilmiş doğal çevreden gittikçe radikalleşen bir farklılaşmayla ayırmak, çevre ile bu birimlerin organizasyonunu bir araya getiren sistem arasına sınır koymaktı. Bütün bir gelişme tarihi boyunca kırmızı bir çizgi gibi uzana gelen bu iki eğilimin izlerini günümüzde aramaya kalkacak olursak, er ya da geç uzay yolculuğu olgusuyla burun buruna geliriz. İnsan bu konuda düşündükçe gerek ekonomik, gerekse siyasal yönden bütün sınırları zorlayarak eldekini avuçtakini, sırf bu gezegeni terk edip başka yabancı gök cisimlerine ulaşmak için feda etmeye hazır olma biçimindeki akla mantığa sığdırılması zor bir tutumun başka türlü açıklanması olanaksız görünmektedir. Uzay yolculuğunu savunanların söz konusu girişimlerin gerçekten de astronomik boyutlardaki harcama ve her anlamdaki maliyetlerini haklı göstermek amacıyla ileri sürdükleri gerekçeler ve argümanlar bıktırıcı tekrarlarla ikide birde karşımıza çıkıp durmaktadır. Ne var ki bugün artık aklı başında hiç kimse ayın ya da öteki gezegenlerden birinin istilasının askeri bir önem taşıyabileceğine inanacak durumda değildir. Üstelik uzay yolculuğu harcamaları Allah'tan da askeri alanın zararına yapılmaktadır. Yoksa bu lanet silahların gelişmesi çok daha tehlikeli boyutlarda yol alırdı. Ama bu ilişki uzay yolculuğu harcamalarının gerekçelerinden biri olabilir mi? Bir de prestij argümanı var. Ama bir ulusun siyasal prestijinin ne bileyim eğitim, sağlık gibi yararları geleceğe uzanan sosyal alandaki yatırımlarla değil de ille de uzay yolculuğundaki başarılarda öğrenmesi gerektiğini hangi aklı başındaki kişi savunabilir? Bu ve benzeri argümanları gördüğüm kadarıyla henüz inandırıcı bir biçimde kimse savunamamaktadır. İnsan olup bitene bakınca, karşı koyamadığımız uzayı fethetme merakında, gelişmenin daha önceki evrelerinde değişik biçimleriyle sık sık karşılaştığımız o tuhaf ve ilginç eğilimin kendini gösterdiğini kabul etmek zorunda kalmaktadır. Organizmanın çevre ile kendi bireysel varlığı, sistemi arasına sınır koyma, mevcut çevreden kopma ve uzaklaşma eğilimi olarak tanımıştık onu. Bir yandan gökleri fethetme tutkusunun karşı konulmaz baskısı ve uzay yolculuğuna yönelik girişimlerin öne alınmazlığı, öte yandan bütün bunlarla tam bir zıtlık oluşturucasına uzay yolculuğuna akla yatkın gerekçelere bağlamanın güçlüğü, bir kez daha ama teknolojik bir kıyafete bürünmüş biçimde, biyolojik alanda sudan karaya geçiş itkisi olarak geçmişten tanıdığımıza benzer bir itkinin, öne alınmaz bir merak ve arzunun işin içinde olduğunu göstermektedir. İçinde yaşadığımız andan geri dönüp baktığımızda, birbirinden 500 milyon yıllık bir zaman aralığıyla ayrılan ama ellerindeki mevcut olanakların her iki durumda da sınırlı oluşlarına rağmen çevre ve ortamın dışına çıkma biçimindeki öne alınmaz merakı destekleyen eğilimlerin arasındaki benzerlik, karaya çıkma ile uzayı fethetme tutkuları arasındaki yakınlık apaçık belli olmaktadır. Her iki durumda da o zamana kadar bilinen alışılmış çevrenin terk edilmesi söz konusudur. Her iki durumda da anımsayacağımız gibi şaşırtıcı ölçüde benzer yöntemlere başvurulmaktadır. Ve gene her iki durumda da katlanılan zahmetler, göze alınan çabalar, en azından serüvenlerin başlangıcında göze çarpan olası kazanım ve amaçları oranla kat ve kat daha fazladır. Daha önce gördüğümüz gibi hayatın sudan kopuşu başlangıçta anlamsız ve saçma görülmüş olsa da öngörülmeyen bir keşifle noktalanmış, evrim sabit asılı organizmayı yani sıcakkanlılığı ortaya çıkartmış, giderek kültürel ve tarihsel düzlemlerde yepyeni gerçeklikler belirmişti. Bu durumda kim bugün olup bitenlere bakarak uzay projelerini sırf bugünkü imkanların ışığında mantıklı ve akla dayalı gerekçelerle savunulmayacakları için saçma ve gereksiz ilan edebilir? Yeryüzünden tamamen ayrılabilecek kimseyi hangi yeni gerekçelerin beklediğini nereden bilebiliriz? Ama işte daha şimdiden uzay yolculuğu projelerinin ister istemez bir çıkmaz sokağa gireceğini, bu yöndeki gelişmelerin sözünü ettiğimiz 14 milyar yıllık serüvenin bir devamını oluşturmayacağını görmemek için kör olmak gerekir. Bunca açıklamadan, gelişmeye ilişkin bunca iyimser saptamadan sonra bu tespitimize şaşırıp kalanlara söyleyeceğimiz tek şey, bu dizide şu ana kadar evrensel gelişmenin sadece ve sadece başarıya ulaşmış girişimlerini ele alıp incelediğimiz olacaktır. Gerçekten de olayların kesintisiz zincirinin halkalarını oluşturarak tarihi onlar kurdukları için biz yalnızca ayakta kalmayı başaranların kader yolunu izledik. Oysa herhangi bir başarı şansı bulamadan gelişmeyi sürdürme yönünde tam bir açmaza sürüklenen hatalı adımların ve girişimlerin yanında başarıya ulaşanlar devede kulak kalır. Evrimin tarihi başarısızların mezar taşlarıyla dolup taşmaktadır. Zaten başka türlü olması da düşünülemez. Eleştirel bir faaliyetle seçip ayıklayan insan bilinci ortaya çıkmadan önce evrimin elinde sadece rastlantıların sunduğu yenilik ve olanaklar vardı. İlerleme bunlarla yetinmek zorundaydı. Bu rastlantısal olanakların bolluğu evrimin ilerlemesine destek veren biricik olguydu. Ama işte bu neredeyse sınırsız rastlantılar arzının içinden çok azının değerlendirilip geleceğin anahtarlarını oluşturmuş olmaları olasılığı akla çok yatkındır. Açıklamalarımızda en küçük zaman aralıkları olarak tanımladığımız birkaç milyon yıllık süreler içinde bile bu nedenden ötürü yoğun, ardı arkası kesilmeyen iniş çıkışlar yaşanmış, birbiriyle yer yer çelişen, birbirine tamamen zıt, değişik başlangıç adımları görünürde içinden çıkılmaz bir kaos oluşturmuş, bunlardan hangilerinin geleceğe dönüşecek yolun yapı taşlarını oluşturacakları ancak sonradan belli olmuştur. Gel gelelim, kullanılmayan ve ileride evrim tarafından bir yana atılan ya da geri çevrilen olanak ve birimler uzun süre sahneyi terk etmemekte direnmişler. Birçok durumda belli bir yan gelişmenin evrimi taşıyan bir kanal mı oluşturacağı yoksa kısa süre sonraki sonun başlangıcını mı temsil edeceği anlaşılana kadar milyonlarca yılın geçmesi gerekmiştir. Geçmiş çağlarda uzun süre yeryüzünün çehresine damgasını vurmuş olan ama bugün yerlerinde yeller esen bitki ve hayvanlar bu konuda sayısız örnekler oluşturur. Bir de çıkmaz sokağa girmiş oldukları kesin olmakla birlikte olağanüstü başarılı sayılabilecek ve göründüğü kadarıyla pratikte ömürleri çok çok uzun türler de vardır. Bunun en etkileyici örneği böceklerdir. Jeolojik ölçülere göre bile oldukça uzun bir geçmişleri bulunan bu hayvanların yaklaşık 400 milyon yıldan bu yana yeryüzünde tutunmayı başarabilmiş olmalarının başlıca nedeni en çetrefil çevre koşullarına bile kolayca uyum sağladıklarının göstergesi olan bir yeteneği, her koşula uyum sağlayabilecek türler geliştirebilme yeteneğini taşımalarıdır.